أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahzab suresi ile birlikteliğimiz devam ediyor. Suremiz bu bölümlerde evlilik, boşanma ve Müslüman ailenin kafir söylemlerden ve düşüncelerden uzak bir şekilde mümince kuruluşu ve gerektiğinde yine mümince ayrılışıyla ilgili bilgiler veriyor bize. Ve bunu yaparken de öncelik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aile çevresi. Suremize bakıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir seslenişle başlamıştı. Ey Nebi diyerek. Ve ne zaman ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme surede böyle seslenildi, çok geçmeden bir de ey müminler diyerek bizlere sesleniyor Allah-u Teala. Sanki bu sarmal olarak devam ediyor. Peygamberimize sesleniliyor, sonra bize sesleniliyor. Ve surenin hemen merkezinde Allah-u Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi üsve-i hasene olarak değerlendirdi. En güzel bir örnek olarak bize sundu. Yine suremizin başında da onun bizim için kendi canımızdan özge olduğunu söyledi. Eşlerinin de annelerimiz olduğunu ifade etti. Dolayısıyla mümin erkek ve kadınlar için böyle bir önderlik, rehberlik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve hanımları adına söylendi. Sonra o ailenin yaşadığı sıkıntılar, sorunlar Rabbimiz tarafından aşıldı. Rabbimiz tarafından açıklığa kavuşturuldu. Ve müminler için de işte dedi böyle olacak. Tercihiniz de bu olmalı. Allah ve Resulünün çizdiği yol sizin için de böyledir. Ve en sıkıntılı konulardan bir tanesi Hazreti Zeyd ile Zeynep'in evliliğiydi. Onun yaşadığı evlilik sonuçta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep'le evlenmesiyle de son buldu. Zeyd hanımı Zeynep'i boşadı. O gerekli iddeti beklediğinde bizzat Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Zeynep'in evlenmesini murad etti. Bunu ortaya koydu, açıkladı. Bu Allah-u Teala'nın bir kararıydı. Ve bu kararı da Zeynep'e bizzat eski kocası Zeyd bildiriyordu. Ve Zeynep bir boşanma hadisesinden çıkmış, yaralanmış bir kadındı. Elbette sıkıntılı bir durum, ayrılış. Ama Allah-u Teala onu ödüllendiriyor. Ona Zeyd'den daha hayırlısını lütfediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i veriyor. Ve onu müminlerin annesi olma derecesini yükseltiyordu. Öte yandan bu boşanma hadisesinden yine elbette yaralanmış, üzünlenmiş, zarara uğramış olarak çıkan Zeyd şereflendiriliyor, nimetlendiriliyor ve Kur'an'da adı geçen bir sahabe haline geliyordu. Böylece Allah-u Teala bu hadisenin rollerini yüklenmiş olan kimseleri böyle nimetlendirdi, böyle şereflendirdi. Ve tabii ki hadisenin özellikle şeref noktasındaki en üstün siması Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah-u Teala şimdi ona yaşadığı bu olayın, bu deneyin, tarihteki bütün peygamberlerin de yaşadığı, yaşayabileceği bir durum olduğunu anlatıyor ve onu da şereflendiriyor. Ayet 38. مَا كَانَ عَلَى النَّب۪يِّ مِنْ حَرَجٍ ف۪ي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Allah'ın kendisine farz kıldığı bir şeyi yerine getirmede peygamberin üzerine hiçbir güçlük yoktur. Bu, daha önce gelip geçen ümmetlerde de, peygamberlerde de Allah'ın bir kuralı, bir sünnetidir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Rabbimiz ölçüp biçme yetkisini elinde bulundurandır. Neyin ne şekilde ne kadar olacağını Allah karar verir. Öyle olunca evlilik Allahu Teala'nın erkek ve kadın kullarına verdiği bir yetki, bir helal. Adem ve Havva'dan bu yana insanlar evlendiler ve Allahu Teala bu evlilikleri onlara gerekli kıldı. Eşlerini sükun aracı olarak verdi onlara, bir nimet olarak. Peygamber aleyhisselamlar içerisinde de bunu bizzat gerçekleştirenler pek çoktu. Adem gibi, Nuh gibi, Lut gibi, İbrahim aleyhisselam gibi evlenenler olduğu gibi, aynı zamanda Davud aleyhisselam gibi, Süleyman aleyhisselam gibi çoklu evlilikler yaşayan peygamberler de vardı. Hiç evlenmeyen İsa aleyhisselam gibi, Yahya aleyhisselam gibi peygamberler olsa da Rabbimiz müminlere ve müminlere gönderilen elçilere bu konuda bir izin verdi. Öyleyse Allahu Teala'nın açtığı, rahatlattığı, tamam dediği bir konuda kimse kapatma yetkisine sahip değildir. Daraltma yetkisine sahip değildir. Rabbimizin verdiğini müminler de gönül rızasıyla yaşarlar. Bu noktada Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e böyle söylüyor. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَاجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Çünkü bu evliliği, Zeynep'le evliliğini bizzat Allah-u Teala istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki tercihine bakmaksızın Allah-u Teala cahiliyeden gelen bir kuralı yıkmak istiyordu. Evlatlığın boşadığı ile evlenmesi bir babanın düşünülemezdi. Oysa evlatlık kaldırıldı. Bu oğlun boşadığı hanımla yani geliniyle bir babanın evlenmeme kararı Nisa suresinde anlatıldı. Yani oğlun boşadığı kadınla baba evlenemez. Bu durumla evlatlığın boşadığıyla evlenemez kararı aynı değildi. Dolayısıyla Allah-u Teala birisini haram etmişken diğerini helalleştiriyor. Çünkü kuralları koyan Allah'tır. Ve Allah-u Teala'nın koyduğu bir kuralı yaşama noktasında kimseye darlık yoktur. Hele ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda zaten dinin örneği, rehberidir. Ona hiçbir darlık olamaz. Bu evvelden beri yaşanan bir durum. Peygamberler dinin uygulanması noktasında model adamlardır ve Allah-u Teala onların eliyle şeriatı uygular. Onlar bunu gösterirler toplumlarına, işin nasıl yapılacağını, kulluk modelini nasıl gerçekleştireceklerini, halk da ona göre hareket eder. Peygamberler sadece namazı nasıl kılacağız, zikri nasıl yapacağız gibi, zekatı nasıl vereceğiz, kurban nasıl keseceğiz gibi konularda örnek değildirler. Ahlakları, düşünüşleri, olayları değerlendirişleri, kocalıkları, babalıkları, komutanlıkları, ekonomik tavırları ile de hep örnektirler. Bu örnekliği bizzat öncelikle onlar yaşar, Müslümanlar da ona bakarak hayatlarını düzenlerler. Bu da Allah-u Teala'nın bir takdiridir. Rabbimiz kurallarını böyle koymaktadır. Peygamberlerin tavrını Allah-u Teala anlatmaya devam ediyor. Ayet 39'da. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا O peygamberler ki yani geçmişte yaşamış olan o peygamberler ki Allah'tan aldıkları risaleti tebliğ ediyorlar. İşleri bu. Onlar böyle kimselerdir. يُبَلِّغُونَ ulaştırıyorlar, tebliğ ediyorlar. Neyi? رِسَالَاتِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın mesajlarını. Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği buyrukları ulaştırmak gibi dertleri vardır. Hiçbirisini gizleyemezler, gizlemezler. Kapatıp ketmetmezler. İşlerine gelen bölümü anlatıp, işlerine gelmeyen bölümü devre dışı bırakmazlar. Peygamber oluşun temel durumu Allah'tan gelen bilgiyi ulaştırmaktır. Ve onlar bu konuda hiçbir ihmal içinde değildirler. Ertelemezler, geri bırakmazlar. Kendilerine emredilenler zorlu da olsa bunu yerine getirmek için çabalarlar. Aklımıza hemen İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmesindeki sıkıntısı geliyor. Ne kadar zorlu bir emir ama bununla birlikte o bunu yerine getirmede hiç gevşeklik göstermedi. Peygamberlerin durumu budur. Yakup ve Yusuf Aleyhisselam'ın yıllar süren özleminde de durum aynı şekilde. Neden Rabbim, neden hala haber vermiyorsun demiyorlar ve biliyorlar ki kural budur ve onlar bu Rabbimizin sünnetine uyuyorlar. Dikkat edersek olayları Allah-u Teala hep kendine bağlıyor. İşte Risalatillah kelimesinin olduğu gibi, Sünnetallah kelimesinin olduğu gibi, ahit kelimesinde olduğu gibi ve diğerlerinde olduğu gibi. Hayatın sahibi Allah'tır. Kuralların sahibi Allah'tır. Mesajın sahibi Allah'tır. İmtihanın sahibi Allah'tır. Ve olması gerekeni yaşamamızı isteyen O'dur. Biz O'nun dediği gibi olduğumuzda rahat edeceğiz. Bundan dolayı peygamberler Allah'tan aldıklarını toplumlara ulaştırmada net bir tavır içerisindeler. Bundan dolayı da وَيَخْشَوْنَهُ kimseden korkmuyorlar. Sadece Allah'tan korkuyorlar. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Onlar Rablerinden korkarlar. Başka hiçbir kimseden korku taşımazlar içlerinde. Bu ayette yukarıda ifade edildiği gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğindeki toplumun baskısı karşısındaki bir tedirginliği Rabbimiz yok ediyor. Sakın böyle bir duruma kapılma. Bak ki evvelki peygamberler de benzer kuralların inşasında benzer sıkıntılar yaşadılar. Toplum baskısı onlar üzerine de çok ağırdı. Kafirlerin, münafıkların söylemleri, özellikle Yahudilere gönderilen peygamber aleyhissalatü vesselamları düşünürsek, onların dini ifadedeki zorlukları gerçekten korkunç eziyetlerle karşılaşıyorlar ve bu zorlukları yaşıyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu örnek olarak söyleniyor. Bak ki evvelkiler, onlar bu dini uygulama noktasında, cahiliyenin pisliğini ortadan kaldırma noktasında, sadece Allah'tan çekindiler, başkalarından çekinmediler. Allah'tan aldıklarını korkusuzca insanlara ulaştırdılar. Elbet tepki alınacak, elbet söz söylenecek, elbet hakaretler olacak, eziyetler verilecek. Hatta bu uğurda ayakları kayanlar olacak çevremizde, kaybedenler olacak. Takmıyoruz ve işimize devam ediyoruz. Çünkü وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Hesap görücü olarak Allah yeter. Hesabı Allah'a vereceğiz. Neyi anlattığımızı, neyi yaptığımızı, neyi geri bıraktığımızın hesabı Allah'a sunulacak. Allah Teala gönderdiği elçiyi hesaba çekecek. Benim dinimi anlattın mı? Siz bana söz vermiştiniz, bu sözümde durdunuz mu diye. Suremizin hemen ilk ayetlerinde, hemen isterseniz oraya doğru varalım. 7. ayette Allah-u Teala şöyle demişti. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık demiştir Rabbimiz. Peygamberlerden alınan sözün de Ali İmran suresi de bize bunu anlatmıştı. Dini yaşayacaklar, uygulayacaklar, birbirlerine destek olacaklar. Allah-u Teala'nın uygulayın dediği konular net uygulanacak. Anlat dediği konular net anlatılacak. Gizleme, saklama olmayacak. Şimdi öyleyse hesap Allah'a ve hesap görücü olarak Allah yeter. Korkulacak odur. Bizim de çekincemiz o olacak. Toplumun ne dediği değil, Allah-u Teala'nın ne dediği önemlidir. Neyi dememizi istediği önemlidir. Biz o sözü söylüyor ve onu ortaya koyuyoruz. Ve Rabbimiz bunları söyledikten sonra sanki bütün topluma şöyle ifade ediyor. Bakın, çenenizi yorduğunuz bir konu var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evliliği konusunda laf üretiyorsunuz. Böyle olur mu diyorsunuz? Öteden beri böyleydi. Evlatlığın boşadığıyla hiç evlenilir mi? İnsan genliğiyle evlenir mi? Gibi saçma sapan sözler söylüyorsunuz. Bunlar sizin ağzınızın gevelediği laflardır. Çeneyi kapatmak lazım. Yani dolayısıyla mümin insanlar sükut ile efendileri olanın emrettiği şekilde bir hayatı kabullenmeleri gerekiyor ve Allah-u Teala şöyle diyor. Ayet 40. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizin erkeklerinizden, adamlarınızdan hiçbirisinin babası değildir. Lakin o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin ise sonuncusudur. Ve Allah her şeyi bilendir. Allahu Ekber. Sure Ahzab. Bu sure peygamberimizi anlatıyor. Bu sure baştan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ifade ediyor. Ve ona şeref dolu seslenişler var. Rabbimiz peygamberimizin adını Kur'an'da pek az zikretti. İşte o adlardan, o zikredişlerden birisi. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Yani bir babalık ile onu bağlayamazsınız. O ümmetin Resulüdür. O peygamberdir. O elçidir. Annelerimiz ona koca demekten daha çok Allah'ın Resulü diyordu. Kızı Fatıma baba demekten daha çok ona Allah'ın Resulü diyordu. O birilerinin babalığından öte Allah'ın Resulüdür. Ve onun gerçekleştirdiği eylemler Allah adına ortaya çıkmış eylemlerdir. Allah dedi diye yapılmış şeylerdir. Ve gerçek olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yetişkin bir erkeğin babası hiç olmadı. Dolayısıyla siz evlatlığının boşadığı hanımla evleniyor diye Muhammed aleyhisselatü vesselam'a söz söyleyemezsiniz. Böyle bir babalığı söz konusu değil. Zeyd'in babası değildir peygamberimiz. Peygamber Efendimizin oğulları olmuştur ve fakat onlar adam olmadan önce ölmüşler, vefat etmişlerdir. Dolayısıyla böyle bir söz söyleme imkanı yok. İşte Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam babalığıyla değil peygamber oluşuyla ön plandadır ve o bir de vahatemen nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu ya da tefsirlerde söylendiği gibi peygamberlerin mührüdür. Kendi ifadesiyle Efendimiz peygamberleri bir inşaata benzetiyor, bir ev inşaatındaki tuğlalara benzetiyor. Son kalan bir tuğla var. Ev onunla güzelleşecek. İşte o tuğla benim diyor. Bütünü bitiren bir tuğla ve böylece sona erecek Allahu Teala'nın mesajlarının iletilmesi insanlığa ve Rabbimiz gerekli tüm mesajları bu kitapta toplamıştır ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son sözcüdür. Son habercidir. Cahiliyenin, küfrün, fasıklığın, nifakın bitmesi noktasında, tükenmesi noktasında, batılın iptal edilmesi, hakkın tahakkuk etmesi noktasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber ve peygamberlerin onaylayıcısı, mühürcüsüdür, mührüdür. Ve bu Allahu Teala'nın bilgisi dahilinde olan bir durum. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا. Allahu Teala her şeyi bilmektedir. Şimdi önümüzde olaylar tekrar cereyan etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimliği üzerine Müslümanlar yeniden durdular. O kimdir? Biraz sonraki ayetlerde bu kimlikle ilgili bilgiler verilmeye devam edecek. Peygamber Efendimiz Zeyd ve Zeynep'le ilgili evlilik, boşanma ve ardından yeniden evlenme konusunda böyle değerlendirilmelidir. Kimin hakkında konuşuyoruz? Bu evliliği düşünürken, onun hakkında söz söylerken, Müslümanlar da mevzuyu böyle değerlendirecekler. Konuştuğumuz, dilime doladığım kimse kim? O, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusu. O kimsenin babası değil, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Birileri, hem o çağda, hem ondan sonraki yıllarda ve şu anda günümüzde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun evliliklerini diline dolamıştır. Oysa bunlar Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu rahatlıklardır. Rabbimiz mümin erkekler için, Müslüman dünya için bir evlilik hayatı kurdu. Özgürce, helalce ve mümin erkeklerin 4 hanıma kadar ve elbette varsa ki cariyelerle bir hayat sürmelerinin mümkün olduğunu söyledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için de böylesi bir hayatı daha da genişleterek sundu. Kuralları koyan Allah-u Teala'dır. Ben müminim diyen kadın ve erkeklerin artık bu konuda bir tercih hakları yoktur. Yorumlama durumları yoktur. İşte bu hayatın sahibi Allah'tır ve Allah-u Teala sözü böyle ortaya koyar. Çirkin ifadelerle, kendi zihin pislikleriyle, kalp kararmışlıklarıyla Peygamberimiz ve ailesini değerlendirmeye kalkanlar, ancak şeytanın ve onun ortaya koyduğu oyunların dostu durumundadırlar. Müslüman, hem ki elini, hem ki dilini, hem zihnini, hem kalbini bu tür kötülüklerden temiz tutar. Olayları böyle değerlendirir. Konuştuğumuz Allah'ın elçisidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve o peygamber ki ancak Allah'ın gönderdiği mesajı topluma duyurmak için bir tavrın içindedir. Bu dünyaya şehvetini gidermek için gelmemiştir sadece. Arzularının peşinde koşmak adına var olmadı o. Onun varoluşu bir dinin ikame edilmesi adınadır. Dolayısıyla onun evlenmesi de, onun eşlerine yaklaşması da ya da biraz önce olduğu gibi evlatlığın boşadığın ile evlendirilmesi de Rabbimizin isteğidir. Ve bu bunun için vardır sadece. Peygamberler böyle yaptı çağlar boyunca. Allah-u Teala elçiler vasıtasıyla bu dini ortaya koydu. Son elçi de bu noktada en güzel örnektir. Artık bu böylece bilindiyse, ya eyyühellezine amanu diyor Allah-u Teala. Ey iman edenler! Peygamber Efendimiz dillendirildi. Ondan bahsedildi. Onun yaşadığı hayat söylendi. Allah-u Teala tekrar dönüyor ve Müslümanlara sesleniyor. Ya eyyühellezine amanu zkurullâhe zikran kefira. Ey müminler! Ey iman iddiasına bulunan kimseler! Eğer yolu doğru yaşamak istiyorsanız, doğru bir Müslümanlık ile tanışmak ve devamlı olmak istiyorsanız, Allah-u Teala'yı pek çok zikredin. Ve bu ayette özellikle Müslümanlara vurgulanan zikir konusu ciddiyetle ifade ediliyor. Ya eyyühellezine amenü zkurullâhe zikran kefîrâ. Allah-u Teala'yı zikredin pek çok bir anışla. Anmanız çok olsun. Bu elbette Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil Azim, La Havle ve La Kuvvete İlla Billah demek gibi tüm zikirleri kavrar, tüm zikirleri kuşatır ama özellikle Allahu Teala'nın mesajını, kitabı çok anmak anlamında ve bir de hayatın her safhasında, her bir bölümünde kalbin, zihnin Allah'ın dediğiyle dolu olması anlamındadır. Dil hep Allah-u Teala'nın dediğini söyleyecek. Göz, kulak, kalp, kafa hep Allah-u Teala'nın dediği yerde duracak. İşte Müslüman böylece olayı anlayabilecek, mevzuyu kavrayabilecek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kastettiği hayatı yaşama noktasında bir zihin güzelliğine ulaşabilecektir. Zikir öyleyse Allah'ın dediği yerden bakabilme çabasıdır. Allah'ın bak dediği yerde olmak ve gözü oraya çevirmektir. Ve Rabbimiz yine emrediyor bize. وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةَ وَاَصِيلًا Ve ey iman edenler, onu, Allahu Teala'yı sabah ve akşam tesbih edin. Onun dediği gibi olun. Allahu Teala'yı düzgünce anlayın. Çünkü dini yaşamak Rabbi anlamaktır. Rabbini anlayanlar, kavrayanlar, onun kim olduğunu, makam mevkisini bilenler, konumuna saygılı bir hayatı oluşturabilirler. Bu da tesbihle olur. Kitapta Allahu Teala kendini nasıl bize anlattıysa öylece anlamak ve kafir dünyanın ifadelerinden uzak, onu yanlış noksan sıfatlardan tenzih ederek düzgünce kavramaktır. Müslüman böylece tesbih edecek. O Allah bize kendini şimdi tanıtıyor. Biz de bu ayetle onu anlıyoruz. Tesbih ettiğimiz, adını andığımız Rabbimiz şöyle ifade etti kendini. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minazzulümâti ilen nur ve kâne bil mu'minîne rahîmâ. O Allah ki müminler üzerine, sizin üzerinize lütuflarda, merhametlerde bulunuyor. Melekler de size duada bulunuyor, istiğfar ediyor sizin için. Böylece meleklerin duaları ve istiğfarları ve Allahu Teala'nın rahmetiyle, peygamber göndermesiyle, peygamberlerle bize vahyi indirmesiyle ve cahiliyeyi, kötülüğü tespit edip onların üstünü çizerek hakkı ortaya çıkartmasıyla Allahu Teala şunu istiyor ki لِيُخْرِيجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ sizi karanlıklardan nura, aydınlığa çıkartmak istiyor. Mevlamızın rahmeti budur. Peygamber göndermesindeki rahmet budur. Bizleri karanlıklardan aydınlığa çıkartacak. Kalbimizin karanlıkları, niyet bozuklukları, zihnimizin karanlıkları, anlayış, kavrayış bozuklukları, sonra içinde yaşadığımız cahiliyenin, kötülüğün, zalimin, zulmün karanlıkları, küfrün karanlıkları ve bizi buradan Allahu Teala nura, aydınlığa çıkartacak. Birim birim olacak bunlar. Mümin kitabı andıkça, ayetleri kavradıkça, Rabbinin sözünü tesbih ettikçe ve Allah diyen diliyle, gönlüyle, kafasıyla Rabbinin istediği çizgide olma çabasında bir hayat yürüttüğünde Rabbimiz ona merhametler sunacak, melekler ona destek olacak, duada istiğfarda bulunacak. Böylece müminin önce gönlü ağrıyor, kafası, zihni ağrıyor, nurlanıyor. Sonra kendi benliği, vücudu kirlerden uzaklaşıyor, içinde yaşadığı evi, ehli aydınlanıyor, nurlanıyor. Sonra onun Müslümanın gezdiği arazi, bölgesi, işte onlar da nura kavuşuyor. Kademe kademe Müslüman bunu yaşar. Nitekim ilk nesil Müslümanlar, muhaciriyle, ensarıyla bunu böyle yaşadılar. Göç edişleri hiç durmadı. Hicreti sadece Mekke'den Medine'ye yaşamadılar. Yüreklerinde bir başkalaşmayı yaşadılar ve Ensar da bulundukları şehirde bunu yaşadı. Böylece şekil değiştirdiler, yürek değiştirdiler, kafa değiştirdiler, amel değiştirdiler. Dün inandıklarına bugün inanmadılar ama Allah öyle dedi dediler. Dün seçtiklerini bugün seçmediler çünkü Allah böyle söyledi dediler. İşte bundan dolayıdır ki Allah müminlere merhametlidir. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَ Öyle rahmetlidir ki onları cennetine kor Rabbimiz ve o cennet İşte şöyle nimetlerle dopdolu bir cennettir. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. Kıyamet günü o Allah'a kavuşacakları gün onların hem birbirlerine hem de Allahu Teala ile hem de meleklerle olan diyaloglarında şu temenni, şu mesajlaşma vardır. Onlar birbirlerine selam derler. Allahu Teala kıyamet günü o gün müminleri selam diyerek karşılar. Onlara böylece bir güzel muamele, böylece bir merhamet vardır. Onları darusselam olan cennetine koyar. Ve kapıları açan melekler, buyurun derler. Selam olsun size. Hoş geldiniz. İşte cennet, bütün ikramıyla, güzelliğiyle sizin. Sonra onlar girerler cennete. Otururlar. Eşleri, huriler, dostları, kardeşleri, ümmetler ve peygamberler, babalar ve oğullar yan yana ve aralarındaki söz, söyleşi İslam'dır, selamdır, esenliktir, dirliktir. İşte bu cennet. Müminler bunu dünyada da kurarlar. Dünya hayatları da böyledir. Ahirette de Allah-u Teala onlara vereceği merhametli ortam budur. Ve bu ortam ve e'adde lehum ecran kerima Allah-u Teala'nın onlara hazırladığı mükafattır ki bu gerçekten çok şerefli, çok seçkin bir ücrettir. Orada yaşayacakları görüntüler bugün bir gözün gördüğü görüntü değildir. Hafızalardan böylesi geçmemiştir. Kalp böylelerine arzu duymamıştır. Zihinler böylesini algılamamıştır. İşte cennet onlara hazırlandı. Rabbim bizi de bu cennetlere giren müminlerden kılsın inşallah. Ama dünya hayatta bunu sağlayabilmemiz için Müslümanların özelliği olan zikretmeyi ve tesbih etmeyi çoğaltmamız gerekiyor. Evimizde, eşimizle, işimizde, hayatımızda Allah-u Teala'nın sözünün hakimiyetini böyle sağlayacağız. İşte bu 35. ayette söylenen Müslümanların bütün özelliklerin Müslümanlarda belirmesiyle olacaktır ve Allah-u Teala'nın emrine kayıtsız şartsız teslim olmalarıyla gerçekleşecektir. Ve inşallah biz bunu gerçekleştireceğiz. Rabbim bize merhamet etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.